Ayrım 6.
O dağ divanında yalnız Yaman Haydut ağır uşaklığından gelme Kara Sait, Kuyucu Murat Paşa ile bir cengin kabulüne itiraz etti. Eğer fırsat bizim olmaz da koca vezirin olursa o bizi bozarsa halimiz kötü olur. Bizi evvela nerede bulursa Anadolu'nun köylüsü keser. Bizim için yapılacak iş Murat Paşa üzerimize yürüdükçe çekilelim. Bir tarafa doğru gidelim. Veziri karşılayıp dövüşmek hatadır dedi. Kara Said'in teklifi reddedildi. Zira o sırada Silifke'de baş kaldırmış mütegallibeden Muslu Çavuş'un üzerine yollanmış bir bölük asker hiçbir şey yapamamıştı. Celalilerin gururu son haddindeydi. Kalenderoğlu Mehmet Karaman Ovası'ndan Silifke'de Muslu Çavuş'a bir mektup yazdı. Bir tarihi vesikanın bugünkü yazı dilimize çevrilmiş sureti şudur. Seninle el birliği edelim, koca serdarın üzerine gidelim. Sergüzeştim aleme malumdur. Fitneci ve sözünde durmaz mağrur ve bütün işleri aleme cevri cefa olan Osmanlılardan her taraf yüz çevirdi. Kendi kavli mücerredi. Mihalıç, Aydın, Saruhan illerini yağma ve talan eyleyip hudutsuz hesapsız ganimetlerle döndük. Kimi soymuştur cenaatin ne eblehane itirafıdır. Cemiyetimiz gün günden ziyadeleşiyor. Konya şehrine geldiğimizde Karaman Beyler bir deli Zülfikar Paşa kaleye kapanmaya mecbur oldu. Oradan göçüp Karaman'a geldik. Fakat Can Buladoğlu'na oynanan oyundan sonra hiç itimadımız kalmadı. Bundan sonra can tende oldukça Osmanlı'ya boyun eğmeyeceğiz. Hak Teala muin olursa yanımızdaki sayısız hesapsız dilaverle o Murat Paşa denilen koca bunağı ortadan kaldırıp Osmanlı'ya Üsküdar'dan bu yana el çektireceğiz. Eğer fırsat koca vezirin olursa bizim yaptıklarımız da dillere destan olacak. Bu şöhret de bize kafidir. Kalenderoğlu ağzından yazılacak bir namede bu kadar bayağı ve avami olabilirdi. Muslu Çavuş verilen bir sancak beyliğini kabul ederek bu nameye cevap bile göndermedi. Serdar'ın Halep'ten çıktığı öğrenildiği zaman Kalenderoğlu Celali ordusunu Karaman'dan kaldırıp Elbistan'a doğru atlarına gök ekin yedirerek ve yollarda Türkmen obalarını talan ederek Göksun yaylasına girdi. Serdar Kuyucu Murat Paşa da Maraş'tan kalktıktan sonra Celaliler arasına casuslar gönderdi ve Kalenderoğlu'ndan adım adım haber almaya başladı. Tarihi muharebe Göksun yaylasında Alacaçayır mevkiinde 5 Ağustos 1608 Salı günü oldu. Bizce mühim olan bu cengin tafsilatı değil neticesidir. Koca Murat Paşa Celalilere karşı ikinci büyük ve ağır darbesinde o gün Kalenderoğlu'na indirdi. Celaliler öylesine kırıldılar ki sergerdelerin çoğu cenk alanında kaldı ve başlıcalarından bir kısmı da at sırtına düşüp Kalenderoğlu Mehmet'le beraber kaçtılar ve geceli gündüzlü amansızca takip edildiler. Şehirlerin, kasabaların, köylerin ve yörük obalarının yağmasıyla toplanmış bütün ağırlıklarını bırakmışlardı. Sade can kaygısına düşmüşlerdi. Sığınacak, saklanacak yer bulamıyorlardı. Takattan düşerek yollara dökülenleri yahut bir köye giderken aman dileyenleri köylü kesiyordu. Yayalardan tek fert kurtulamadı. Başta Kalenderoğlu kaçanlar bin meşakkatle şu kadar günde Erzurum'u buldular. Takip ediliyorlardı. Ardahan'a can attılar, hala takip ediliyorlardı. Nihayet İran hududunu aştılar. Hudut geçenler ancak 2000 atlıydı. Şii mezhebini kabul etmek şartıyla yüzer ikişer yüzer İran'ın muhtelif bölgelerine dağıldılar. Nam ve nişanları o komşu memlekette kayboldu. Aşağıdaki tarih manzumesi o devrin adını tespit edemediğimiz bir şairi tarafından yazılmıştır. Server-i Gaziyan Murat Paşa, hakkın oldu müeyyidi her bar, evvela Engürüs'ü fethetti, Canbulad'ın da kârın eyledi zar, sonra İbni Kalender'e yürüyüp. Ande de kaldı kuvvetin ishar, şeb-i ruz eyleriz reca haktan, tutulup ol pelit ola berdar, geldi bir gazi dedi tarihin, sığdı İbni Kalender-i Serdar. Sene Hicri 1016. Celali gailesi böylece ortadan kalkmıştı. Son kırılan on binlerce cengaver de dalalet yoluna düşmüş evladı vatandı. Tekrar ediyoruz, devlet idaresinin ağır mesuliyetini idrakten aciz ehliyetsiz adamlar koca bir ülkeyi yıllarca felaket içinde kıvrandırmıştı. Nice bin ciğerguşe evlatçıkları bir hiç uğruna kırılmış, talihsiz Anadolu bir müddet yaralarını sarmaya çalışacaktı. Deli İlahi Bey 1608 senesinde Kuyucu Murat Paşa'nın Kalenderoğlu Mehmet'e karşı kazandığı Göksun Yaylası Muharebesi, Anadolu'da 40 sene kadar Celali adını ortadan kaldırdı. Ama zorba ve mütegallibe gaireleri asırlarca devam etti. Kimi tımarlı sipahi, kimi sancak beyi, kimi köy ağası, kimi serseri, türedi bu mütegallibe zorbalardan her birinin erazil ve ecdaf, nice yüz adamı vardı. Bulundukları yerleri haraca bağladılar. Devlet sözünü, din emrini hiçe saydılar. Çarşıları yağma ettirdiler. Evler, konaklar basarak halkın evladü iyaline taarruz ettiler. Çeşitli fisku fesatta, celalilerden ziyade tecavüz ve tahribatta bulundular. İşte tımarlı sipahi Deli İlahi Bey bu namlı şehir eşkıyasından biridir. Vaktiyle celali olup dağlarda dolaşmış ve dağlar delisi adıyla yapmadığı melanet kalmamış, sonra boynunda nice masumun kan, ırz ve namus vebali olduğu halde başına bir yeşil sarık sararak tekke postu üstüne oturmuş, Seydi şehirli Şeyh Süleyman'ın kardeşinin oğluydu. Şeyh Süleyman yaşı 90'ı aşkın ölünce kulları olan Hayta ve Hergele güruhu Deli İlahi Bey'in etrafında toplanmıştı. İlahi Bey 2 metreye yakın bir boy, o boyla ahenkli iri kıyım, eller, ayaklar bir insan azmanıydı. Yüz çizgileri ise içinin resmiydi. Karışık ve korkunçtu. Vaka Nüvis Naima Efendi, Kabihül Manzar yere batmış Amalika kavminin bakiyesi diyor. Söz ve sohbet bilmez, ağzından daima küfriyat çıkar. Bir güzellik karşısına göz zevkinden mahrum, şahlanmış nefsi behimi timsaliydi. Gece ve gündüz içki sofrasından başını kaldırmaz, ayyaş, kız veya oğlan bir masum dilberi mülevves pençesi altında galiz curcunalarla soyar, oynatır, sonra cendere gibi ezer, şerbetini içip posasını etrafındaki çomarların önüne atardı. Bir dev kuvvetine sahipti. Davul zurnayla alaylar tertip ederek ardına önünde şalvarların ağları yerlerde sürünür, sırma cepkenli, eğri külahlı, belleri çifte yatağın bıçaklı, her biri zehri katil adamlarıyla cirit oyununa çıkardı. Kimseye selam vermez, kimsenin selamını almazdı. Gafil, cahil halk bu Deli İlahi Bey kendisine ve 7 ceddine sövse, bugün ağa bana iltifat etti derdi, diyen Naima ilave ediyor. Beni İsrail'in Firavun elinden çektiğini, o diğer halkı bu zalimden çekti. Etrafındaki haşerat kuvvetiyle gün günden tuğyan eden Deli İlahi Bey, Seydişehir ayan ve eşrafını öylesine soymuştu ki, avami tabiriyle bir kuru hasır üstünde bırakmıştı. Sancak Bey mahkemedeki kadı, naip bu zorbanın nazarında birer şamar oğlanı gibiydi. Adamlarının 2 eli katran kazanında, gün geçmezdi ki hanedan ve servet sahibi bir adama kara çalmasınlar. ''Sen filanın taze uşak oğlunu falan mesireye götürüp ne etmişsin? Dün gece senin evini taşlamışlar, uygunsuzluğun neydi? Senin hizmetkarın falan işi etmiştir, hizmetkarını niçin zapt etmezsin? Sen İlahi Bey için şöyle demişsin, böyle demişsin.'' Şikayet eden kendi hezelesinden bir kopuk mürahik, menzil taşlayan kendi haşaratı, hizmetkar denilen bir akçeye tutulmuş baldırı çıplak yanaşma, hiçbir itiraz ve red kabul edilmez, müdafaa şahidi dinlenmez, mevkiye şerefe itibar edilmez, biçare mazlum zalimane ve ala meünnes dövülür, zincire vurulup sokaklarda teşhir edilir ve sonra şu kadar 1000 kuruşluk nakdi cezaya çarptırılırdı. Sarı Mustafa adında bir kahyası vardı. Rezilin rezili bir adamdı. Bir gün çarşı boyundan geçerken ulemadan Recep Hoca adında bir zata, ''Ben geçerken kalkıp selam vermedin. Bu küstahlık senin ne haddindir?'' diyerek musallat oldu. Vakar, edep, ilim ve irfan sahibi Recep Efendi'yi bir alay serseri hemen yere yıkarak falakaya çektiler. Deli İlahi Bey de kahyasına hürmet etmeyen Recep Hoca'yı 20.000 akçe cezai nakdi ödemeye mahkum etti. Bir buçuk sene içinde Karun hazineleri yığmıştı. Sağ eliyle soyar, sol eliyle de ayak takımından tüyünü düzmüş baldırı çıplaklardan mürekkep eşkıyasına her gün çengisi ve köçeğiyle âli ziyafetler verirdi. Deli İlahi Bey'in en çekindiği kimseler bileği kolay kolay bükülemeyen, gözü kararıp da ölüm eri olduğu zaman çok tehlikeli olabilen erbab-ı namustan esnaf, şehbaz ve dilaverleriydi. Bu gibileri de ilk isyan hareketlerinde hemen yakalatır, envai işkencelerden sonra bir isimsiz beyabana göndererek orada idam ettirirdi. Şehrin ayan ve eşrafından bazıları mütegallibinin şerrinden vatanlarını terk edip öteye beriye dağılmışlardı. Deli İlahi Bey'in Seydişehir'de baş kaldırdığı yıllarda İstanbul dalga dalga Yeniçeri ve sipahi ihtilalleriyle tarihinin en karışık ve kanlı yıllarını yaşıyordu. 1626-1632. Bu keşmekeş içinde Deli İlahi Bey'in rüşvetini yiyenler de vardı. Devlet merkezi Seydişehir'in ve havalisinin hali pür melali karşısında kayıtsız duruyordu. Hatta bir gün kendisine karşı serkeşane harekette bulunmuş bir Yeniçeri neferini derhal yakalatmış, bir meydan dayağıyla hakaretten sonra çarşı boyunda bir ağaca, başında Yeniçeri üsküfüyle astırmıştı ki, böyle bir işi İstanbul'da padişah yaptıramazdı. Seydişehir Karaman eyaletine bağlıydı. Deli İlahi'nin nüfuzu giderek Seydişehir sancağı sınırını taşmış, vilayetin her tarafında türeyen zorbalar arkalarını bu müthiş serseriye dayayıp onun adamı geçinir olmuşlardı. İlahi Bey bu surette zorba başı olmuştu. Karaman valisi Çerkez Ahmet Paşa bile vergi toplayamaz hale gelince zorba başıya sığınmak zorunda kalmıştı. Ben de senin, eyalet de senin. İran seferi üstü bana harçlık lazım. Eyaletimiz mahsulünden ne hasıl olursa insafına bırakıyorum. Bana da bir şey gönder, ne gönderirsen razıyım mealinde bir mektup yollamış, Mütegalli Bey'i adeta vali kaymakamı tayin etmişti. Valinin bu küçüklüğü karşısında Deli İlahi büsbütün azdı. Karaman vilayetini teftişe çıktı. Konya, Beyşehir, Bozkır, Darende, Niğde, Ereğli, Aksaray, Karapınar, Eski İl, Kayseri, İsaklı, Akşehir, buraların yakın uzak bütün kariyelerini dolaştı. En müthiş kasırgalardan daha korkunç bir afet, iğrenç bir azamet ve gurur ile mal, can, ırz ve namus sömüren kahhar bir cevelan, ardında melanet, gözyaşı ve kan. Seydişehir'e koca bir kervan yükü malla döndü ve Vali Paşa'ya da lütfen bir cep harçlığı gönderdi. Nasıl bir ihtirasın peşindeydi bilmiyoruz. Hicri 1401 yılı sonlarında, miladi 1632 yılı Mayıs'ında Deli İlahi Bey ani bir kararla İstanbul'a gitti. Herkes hayret içinde kaldı. Bu gibi hallere halk inancı yaptıkları ayağına dolaştı der. Zannediyoruz ki korkunç Mütegalli Bey'in rüşvetini yiyenler kılına hata gelmeyeceğine dair kendisine kesin taminat vermiş olacaklardır. Devlet merkezinde mükellef bir konak tutulmuştu. Fakat avami nümayişin bütün debdebesiyle inip yerleştiği bu konakta yol yorgunluğunu çıkarmaya dahi vakit bulamadı. Elinden güçlükle can kurtarıp İstanbul'a kaçmış olan hemşerileri, Deli İlahi Bey'in geldiğini işitince hemen toplandılar ve bir sabah zorba başının konağını bastılar. Başlarında Abdünnebi Ağa adında biri vardı. Pençeli zerberdest adamdı, Mütegalli Bey'in yakasına yapıştı. "Senin de şehri davamız vardır, kalk, paşa divanına gideriz," dedi. Deli İlahi Bey başında takke, sırtında gecelik entarisi, ayakları çıplak bir sedire yan gelmiş, topuklu bir nazirin hizmetkarının getirdiği tarçın köpüklü kahvesini içmekte, sabah keyfinin mahmurluğu içindeydi. Müstehzi güldü. Çıkın çıkın altınlar ve hurçlar dolusu hediyeler getirmişti. Nefesleri kokan bu gariplerin şikayetini kim dinleyecekti ve iddialarını neyle ispat edeceklerdi? "Ne ola, gidelim," dedi. "Ama sabredin, biz tanınmış bir kimseyiz. Hareme gideyim, giyineyim, kullarımız ata yerlesinler. Ata binip sizinle beraber gidelim." Konağı basanlar 300 kişiden fazlaydı. Aralarına Seydişehir çarşısında başına üsküfüyle asılan yoldaşlarının kanını dava eden 50 kadar yeniçeri de karışmıştı. Biri elinden çubuğunu, fincanını alıp fırlattı. Birkaçı da çal yaka sedirinden çekip indirdiler. Ve o lavali ev kıyafetiyle yalın ayak sürüye sürüye sokağa çıkardılar. "Bre zalim katil, burası atlara binip malımıza, iyalimize ve evladımıza musallat olduğun Seydişehir değildir. Burası Ali Osman tahtı İstanbul'dur. Senin için ata binmek tamam olmuştur. Böyle yalın ayak yürüyeceksin. Yürümezsen leşini sürür götürürüz." Adamlarının can korkusuyla konakta birer köşeye sindiğini gören Deli İlahi Bey itaate mecbur oldu. Fakat paşa divanında kendisine sahip çıkılacağına hala emindi. Can düşmanlarının ortasında o perişan kılıkla mağrurane yürüdü. Sadaret mevkiinde kanlı bir ihtilalin iş başına getirdiği Topal Recep Paşa bulunuyordu. Paşa sarayında sabah divanında bu beklenmedik davacılar, sadrazam ve kadı asker efendileri hayli şaşırttı. Davacıların arasında yeniçerilerin bulunması da ayrıca bir korku havası uyandırdı. Zincirleme cinayetlerle itham edilen Deli İlahi Bey kendisini yalan, iftira, hani şahitleri demekle müdafaa etti. Mütegalli Bey'in rüşvetini yiyenler şefaate cesaret edemediler. Paşa divanında şahit dinlenmesine lüzum görülmedi ve Deli İlahi Bey idama mahkum olarak hemen oracıkla başı vurulmak üzere diz çökertildi. Ancak o zaman bu adamın zulmü aşikar, zindana atılsın, orada boğulsun denildi. Deli İlahi Bey yine o kıyafetiyle vezir iskelesine indirdiler, bir kayığa koyup Rumeli Hisarı'na götürdüler ve gece orada boğulup cesedi denize atıldı. Birkaç gün sonra laşisi Salı Pazarı iskelesine vurdu. Sadık adamlarından Mustafa Beşe isminde biri gizlice çıkartarak Galata'da adını tespit edemediğimiz küçük bir mescidin haziresine defnettirdi. Dereli Halil, Bozkır'ın Dere Köyü'nden eski bir sipahi, 1632'de yaşı 60'ını geçmiş, kılıç artığı bir celaliydi. Gençliğinde o tarafları namlı şakilerinden Bademli Hüseyin'i bir gece damında gafil yatarken basmış, eviyle beraber diri diri yakmış, Sultan 3. Mehmet zamanında Kara Yazıcı'nın kanadı altına sığınmış, bir zaman Deli Hasan'la bir zaman da Can Buladoğlu'yla dolaştıktan sonra köyüne çekilmiş, adını unutturmaya muvaffak olmuştu. Beş vakit namazında bir tövbekar görünüyordu. Deli İlahi Bey'in çekindiği adamlardan biriydi. Naima akrepten çekinen yılan gibiydiler diyor. Deli İlahi Bey'in İstanbul'da idam edildiği haberi gelince Dereli Halil'in damarlarındaki şaki kanı kaynayıverdi. Seydişehir'de sanki bir taht boşalmış yeni sahibini bekliyordu. Naima da eşeğin ölümü köpeğe düğün oldu diyor. Bir gün peşine taktığı 50-60 nefer dilaver şahbazla Dereli Halil köyünden çıkıp Seydişehir'e geldi ve İlahi Bey'in yerine geçip halka bir gazabı ilahi oldu. Kasabada Hoşhanzadelerin konağına yerleşmişti. Fakat Seydişehirlilerin soyulacak bir habbeleri kalmamıştı. Küçük şeylere tenezzüle mecbur oldu. Kimin sırtında bir kürk veya altında bir at görse kardeşin oğlu Ramazan'ı gönderir, genç irisi tüysüz bir oğlan olan Ramazan da arsız, ''Aa emmim kürkünü ister, atını ister'' derdi. Vermeseler kasabadan çıkıp gitmek lazım verirlerdi. Deli İlahi Bey de arkasında Hidayet adında 15 yaşlarında bir oğlan bırakmıştı. Canavar gibi adamları bu küçük beyin etrafında toplanmışlar, babası padişah gazabına geldiyse oğlunun suçu nedir diyerek Seydişehir'deki saltanatlarını o çocuk adına devam ettirmek istiyorlardı. Onların nazarında Dereli Halil adeta bir gasıptı. Bunlardan Şahun Suroğlu Süleyman namlı bir kılıç sahibiydi. Bir gün yanına topladığı birkaç yüz kişiyle Dereli Halil'e meydan okudu. Eski Celali'yi Kavak denilen mevkide cenge davet etti. Dereli de kasabaya tellaklar çıkardı ve şöyle bağırdı. Halil Ağa Kavak mahallinde Şahun Sur Çavuşoğlu'yla cenge gider. Gerektir ki cümle şehir halkı müsellah hazır olup beraber gideler. Her kim gelmezse kendi kafir ve avratı boştur. Karaman valisi Çerkez Ahmet Paşa azledilmiş, Bolvadin'e çekilmişti. İstanbul'dan Dereli'nin idam fermanı gönderildi. Ahmet Paşa da bir gecede Bolvadin'den kalkıp Seydişehir'i bastı. Dereli Halil Ağa müdafaya deprendiyse de muvaffak olamadı, yakalandı ve kafası kesildi. Dört parça edilen cesedi çarşı ortasına atıldı. Kesikbaşı da İstanbul'a yollandı. İlyas Paşa 17. asrın ilk 30 yılı Osmanlı tarihinde büyük anarşi devridir. İstanbul'da zincirleme ihtilaller olurken Anadolu'nun hemen her köşesinde bir zorba türemiş, çıbanbaşı olmuş, türlü felaketlere, facialara yol açmış, binlerce insanı hem bileği bükülmez, sırtı yere gelmez Şahbaz ve Şah Levent dilaverlerin kanı, birkaç hezelenin hırsı uğrunda ırmaklar misali akmış, doymayan hırslı gözleri de en sonunda toprak doyurmuştu. İşte o devrin ferman dinlemez şakillerinden biri de İlyas Paşa'dır. Aslı Balıkesirlidir, gençliğinde Solakoğlu diye anılırdı. Nefsinde bahadır adamdı. Sipahilikten sürmüş çıkmış Sancakbey'i olmuştu. Bekir Subaşıoğlu Mehmet adında bir sefih alçağın ihanetiyle İranlıların Bağdat'ı ele geçirmesi üzerine başlayan uzun ve kanlı Şark Seferi'nin ilk safhasında hayli yararlılıklar göstermiş, Anadolu Beylerbeyi olmuştu. Serdar ve Sadrazam Hafız Ahmet Paşa azledilip yerine kanlı ve gadder Hüsrev Paşa geçince İlyas Paşa'ya bir ürküntü vahşet geldi. Bir bakıma haklıydı. Mertlik ve kahramanlıkla asker ve halk nazarında şöhret olan simaları hiç çekemeyen Hüsrev Paşa bir bahane bulup onların vücudunu ortadan kaldırırdı. Değil bir miri miran, bir paşa hatta basit bir neferi dahi çekemezdi. Kanlı vezirin gazabına uğrayacağını anlayan İlyas Paşa hemen tekaüt oldu ve memleketi olan Balıkesir'e çekildi. O da son derece haris, yukarıda da kaydettik, gayet cesur adamdı. Bir köşede kanaat ile bir lokma bir hırka yaşayacaklardan değildi. Kaldı ki sadrazamın ihanetinden de emin değildi. Hüsrev Paşa'nın göndereceği bir haseki veya çavuşla 3-5 nefer bostancıya kellesini kaptırmamak için yanına hayli sarıca ve sekman toplayarak kapı kulu askerini fazlalaştırdı. Ortalık her cümerç içindeydi. Sığırtmacı, çobanı, tımarlı, sipahisi ferman dinlemezken kendisi ki şöhret sahibi koca bir miri mirandı, elbet ki kimseye boyun eğmeyecekti. Bergama, Karasi, Kazdağ'a bütün o havalinin tımarlarını kendi adamlarına dağıtmaya başlayınca, nerede bir Levent, Şeci ve Bahadır Koç yiğit varsa İlyas Paşa'nın kapısına koştu. Paşa da askerlerini beslemek için vilayetin hazinesine el attı ve Balıkesir havalisinin zorba hakimi oldu. İstanbul'daki devletliler de yine o mahut bileğini bükemeyeceğin eli öp politikasıyla İlyas Paşa'nın kendi kendisine aldığı Balıkesir valiliğini vezirlik payesiyle resmen verdi. Ve o zamanın adetince kendisine vezirlik alameti bir altın zincir gönderildi. Mütegallibe'nin haşmet ve heybeti büsbütün arttı. Kendi vilayetine bir sarıcasını, levendini, kibardan, ricalden bir ağanın, ulemadan bir efendinin kat kat üstüne tuttu. Diğer sancak beylerine ve valiler ise hiç ehemmiyet vermez oldu. O zamanlar Balıkesir vilayetinin hududu Kaz Dağları'nın cenup eteklerini de içine alarak Adalar Denizi'ne kadar iniyordu. İlyas Paşa gözlerini Midilli Adası'na, bu güzel adanın topraklarına değil de zenginlerinin kesesine dikti. Büyük servet sahiplerinin bir defterini yaptırdı. Sarı Osman adında meşhur bir sergerdesinin kumandasında 200 kadar seçkin Levent'le Kara Mahmut adında bir bölükbaşın emrine 70 nefer tüfekendaz sarıcayı gemilere doldurup Midilli Adası'na gönderdi. Bunlar defterli olmuş adalı zenginleri birer bahaneyle yakalayıp zincire vuracaklar ve İlyas Paşa'ya getireceklerdi. Ondan ötesi Mütegallibe'nin ihtisasına kalıyordu. Midilli, Kaptanpaşa eyaletine müstakil sancaktı. İlyas Paşa'nın nazarında Midilli Sancak Bey bir uşak, ayvaz gibiydi. Fakat bu macera kanlı bir rezalet oldu. Midilli halkı Türk ve Rum mükrim ve cömert insanlardı. Misafirlere hemen bir kuzu ziyafeti hazırladılar. Kendilerini mağrur paşalarının gölgesi bilen Kaz Dağı Leventleri, kuzular çevirip pilavlar yapan ve sofralar donatan adalılara hiç sıkılmadan, hiç utanmadan küstah ve mütecaviz, bre falanlar, müverrih Naime Efendi çelebi adamdır falanlar diyor. Siz bu kelimenin karşılığı olarak en ağır hakareti, en kirli sıfatları koymakla tereddüt etmeyin. Mesela, bre kodoşlar, biz sizin başlarınız olan kimseleri zincirle sürüyüp götürmeye geldik. Hele şimdi varın bize bade ve hizmet edecek taze getirin dediler.